Ayrım 10. Sayfa 120. Kane uyandığında Jasper gitmişti. Kanepeye bir post-it yapıştırmıştı. Bir işim var, gelirim. Kane kardeşinin ne gibi işleri olabileceğini bilmiyordu. Ama bu konuda endişelenmedi. Kardeşinin akli dengesi tam anlamıyla yerinde değildi. Ama Kane, Jasper'ın kendine gayet iyi bakabildiğini anlamaya başlamıştı. Başı belada olan Kane'di. Dün akşam olanları anlamakta bile zorluk çekiyordu. Sanki gerçeküstü bir deneyim yaşamıştı. Kahve yapmaya karar verdi. Kafeinli bir şeyler içince zihni açılıyordu. Suyun kaynarken çıkardığı sesi dinlerken tele sekreterindeki kırmızı ışığın yanıp söndüğünü fark etti. Eninde sonunda tele sekreterine bırakılan mesajları dinlemek zorunda kalacağını bildiği için derin bir nefes alıp düğmeye bastı. Bir saniye içinde Vitali Nikolaev'in sesi duyuldu. Ne haber Kane? Ben Vitali. Nasılsın diye bir arayayım dedim. Kulübe gelsene, seni merak ediyorum. Eminim ediyorsundur dedi Kane telesekretere doğru dönerek. Sonraki 5 kişi mesaj bırakmadan kapamışlardı. Cep telefonunda da sesli mesaj yoktu. Günlerden salıydı. Nikolaev'e 2 gündür 11 bin dolar borcu vardı. Nikolaev haftalık %5 faiz işlettiğine göre Kane'in şu anda ona 11.157 dolar borcu vardı. Ağzına edilmişti kısacası. Hastaneden eve dönerken banka hesabındaki tüm parayı çekmişti. Elindeki 438.12 dolar bir haftalık faizi ödemeye yetmezdi. Nikolaev konusunda ne yapacağını kestirmesi gerekiyordu. Kane sorunu her aklı başında istatistikçi gibi ele aldı. Tüm olasılıkları gözden geçirip her birinin sonuçlarını hesaplayıp en iyi yolu belirlemeye çalıştı. Ne yazık ki yalnızca iki seçeneği vardı. Ya parayı ödeyecekti ya da ortadan kaybolacaktı. Ama nöbet geçirip dururken ortadan kaybolamazdı. Hem bir yerlere kaçıp hem de deneysel ilacı almaya devam edemezdi. Haftada 2 defa kan vermeye gitmesi gerekiyordu. Elinde de sadece 20 hap, yani 10 günlük ilaç vardı. Kozlov'dan kaçmanın bir yolunu bulabilse de nöbetlerinden kaçmanın bir yolunu bulamayacaktı. Hayır, doktor Kummar'la tedaviye devam etmek zorundaydı. Sırf denemiş olmak için bile. Bu yüzden de parayı ödemek zorundaydı. Ya da Nikolaev'le bir şekilde uzlaşacaktı. Belki de çalışarak ödeyebilirdi borcunu. Kane bu fikir aklına geldiği anda bile bunun olmayacağını bilerek başını salladı. Ne olarak çalışacaktı? O hangi işi yapabilirdi ki bu haliyle? Yok, olacak şey değildi. İç geçirdi. Başka çaresi yoktu. Parayı bulmak zorundaydı. Peki nasıl nakit para bulacaktı? İlk olasılık çok açıktı. Kaybettiği şekilde para kazanabilirdi. Yani kumar oynayarak. Düşünmeden cebindeki paraya dokundu. Elindeki 400 dolarla diğer kulüplerden birine gidip para kazanmaya çalışılabilirdi. Bu olasılık dahilindeydi. Eğer şansı yaver giderse sabaha kalmaz birkaç binlik olurdu elinde. Ama kaybederse eskisinden bile kötü durumda olurdu. Ayrıca Nikolaev, Kane'in başka bir kulüpte oynadığını duyarsa bundan hiç hoşnut olmayabilirdi. Peki ya Atlantic City'ye gitse? Bir otobüse atlayıp gidebilirdi ve belki de masalarda çaylak turistleri ağına düşürürdü. Eğer dikkatli bir şekilde oynarsa kesinlikle kazanırdı. Ama sorun şu ki bu uzun süre alırdı. Kaybetmeye mahkum olanlar az parayla oynarlar. 3'e 6 veya 5'e 10 en fazla. Ayrıca her masada bir kurt olurdu. Böyle oyunlarda Kane saatte 20-30 dolar kazanırdı. Bu aslında fena değildi ama yine de gecikmiş olurdu. Eğer günde 16 saat bile oynasa 320 ile 480 dolar arası kazanırdı. Bu hesaba göre de 116 gün aralıksız kazanması gerekirdi. Yok yok, kumarhane işi yatmıştı. Başka bir poker kulübünde oynama seçeneğini de son dakikaya kadar düşünmeyecekti. Diğer seçenek bir işe girmekti. Ama sürekli bir işi bu kadar kısa sürede nereden bulacaktı ki? Ülkenin ekonomik durumu pek parlak değildi ve Kane'in özgeçmişinde uzun süredir işsiz olduğu yazıyordu. Bir iş görüşmesine giderse başına gelecekleri düşündü. Bay Kane, 2002'den beri ne işle uğraşıyorsunuz? Bir aralar beni kapattılar. Çünkü haftada bir iki kez kendimden geçip olmadık şeyler görüyorum. Sonra da bedenim kasılmaya başlıyor. Ama Eylül'den sonra hep Vitali Nikolaev'in kulübündeydim. Poker de üstüme yoktur. Bu arada aklıma gelmişken, acaba bana 11 bin dolar avans verebilir misiniz? Rus mafyası beni tepelemeden önce onlara borcumu ödemem gerek de. Belki de profesörlerden birinden bir araştırma işi kapabilirdi. Bu aslında iyi bir fikirdi ama işe yarayıp yaramayacağını bilmiyordu. Böyle işlerde rekabet yoğundu. Ayrıca işi bitirmeden avans falan da vermezlerdi. Zaten alacağı para da dişinin kovuğuna yetmezdi. Esas para özel sektördeydi. Zaten bu yüzden bütün kalburüstü profesörler aynı zamanda finans piyasasında danışmanlık yapıyorlardı. Birden Kane'in aklına bir fikir geldi. Eski tez danışmanından kendine bir danışmanlık projesi kapsamında işe almasını rica edebilirdi. Eğer Kane adamı it gibi çalışacağına inandırırsa, belki de Doc, yani eski hocasına hep Doc yani doktor derdi, ona analizlerinin bir kısmını yaptırmayı kabul ederdi. Hatta şansı yaver giderse, Doc ona işe başlamadan bile para verebilirdi. Saatine baktı, saat onu geçiyordu. Doc genelde 10.30'da Kolombiya'da istatistik dersi verirdi. Doktora seviyesinde bir ders verip de hazırlanmakla zaman harcamak istemediği için bu derse girip geri kalan zamanında araştırma yapmayı tercih ediyordu. Profesörlerin çoğu gibi Doc da ders vermekten nefret ederdi. Ama sınıfına girip öğrencilerle nasıl uğraştığını görenler buna asla inanmazdı. Okulun sekreterliğini arayıp Doc'un bugün yeni dönemin ilk dersini vereceğini öğrendi. Eğer acele ederse Doc sınıfa girmeden onu yakalayabilirdi. Deri ceketini kaparken cebindeki beyaz haplar yere düştü. Kane bir sonraki dozu alma zamanı geldiğini hatırladı. Hapı avucuna aldığında bir an için dün gece duyduğu o garip seslerin gerçek olup olmadığını sorguladı. Acaba bunlar deney aşamasındaki ilacın bir yan etkisi miydi? Kane ilacı almaktan çekiniyordu ama almamaktan da korkuyordu. Bu işi yapmamak için kendi kendisini doldurmasına izin vermeden hapı ağzına attı, yuttu ve kapıdan çıktı. Merdivenlerden aşağıya koşarken bir şey unuttuğunu düşündü. Ama unuttuğu şeyin ne olduğunu kesinlikle hatırlamadı. Sanki cevap bilenin ucundaydı ama bir türlü bulamıyordu. Kane boş verdi, hatırlardı nasıl olsa. Her zaman hatırlanırdı sonunda böyle şeyler. 27 dakika sonra Kane derin bir nefes alıp sınıfa girdi. Arkadaki bir sırayı gözüne kestirip oturdu. Kalbi çok hızlı atıyordu ama bayılacakmış gibi hissetmiyordu kendini. Bu sadece bir odaydı. Dersi veren de kendisi değildi. Yerinde kaldığı sürece sorun çıkmayacaktı. Sınıfın önünde duran Doc eline bir tebeşir alıp kocaman harflerle tahtaya yazdı. Olasılık sıkıcıdır. Birkaç öğrenci gülüştü. Buna karşı çıkan var mı? Kimse karşı çıkmadı. İyi, bu konuda anlaştık madem, bu sınıfta öğreneceğiniz her şeyin işinize yarayacağını söyleyeyim. Çünkü sınıfta olasılık teorisinden söz etmeyeceğiz. Hayattan söz edeceğiz ve hayat çok ilginçtir. En azından benimki öyle. Sizinki nasıl bilemeyeceğim. Olasılık teorisi hayatın sayılara dökülmüş halidir diye devam etti. Size bir örnek vereyim. Bir gönüllüye ihtiyacım olacak, el kaldırabilirseniz... Birkaç kişi el kaldırdı. Tam o anda sınıfın kapısı kapandı ve herkes geç gelenin kim olduğunu görmek için başını çevirdi. Popüler giyimli velet çoktan sırasına oturmuş, başındaki beyzbol kepiyle yüzünü gizlemeye çalışıyordu. Doc hızlıca odanın arkasına doğru yürüdü ve öğrencisinin koluna yapıştı. İşte bir gönüllü dedi. Doc çocuğun kolunu sanki bir yarışmayı kazanmış gibi kaldırarak, adın ne bakalım? Mark Davis. Doc döndü, masasından bir bilgisayar çıktısı kaptı ve bunu Mark'a verdi. Bu ne? Sınıf listesine benziyor. Aynen öyle. Şimdi söyle bakalım, kaç öğrencinin adı yazılı burada? Mark bir an için durdu, sonra başını kaldırdı. 58. İsimlerin yanında doğum günleri yazıyor mu? Hayır. Şimdi eğlence zamanı dedi, sınıfa dönüp şaka yapıyormuş gibi bakan Doc. Sonra da Mark'a dönerek... İddiaya girmeyi sever misin Mark diye sordu. Tabii. Çok iyi. Doc ellerini birleştirdi, elini cebine attı ve 5 tane 1 dolarlık banknot çıkardı. Sihirbazmış da sanki numara yapacakmış gibi bu parayı sınıfındakilere gösterdi. Sizinle 5 dolarına iddiaya girelim. Bence bu sınıfta 2 kişi aynı anda doğmuş. Sen ne dersin? Mark sınıfa baktı. Sonra da gülümseyerek Doc'a baktı. Olur, ben iddiaya varım. Çok güzel, hadi bakalım o zaman. Mark anlamaz gözlerle bakıp kaşlarını kaldırdı. Parayı görelim diyorum. Mark omuz silkti ve cebine el atıp kırışmış bir beşlik banknot çıkardı. Doc bunu elinden kapıp masaya koydu. Sonra dönüp sınıftakilere gülümsedi. Mark'ı işaret ederek enayi dedi. Diğer öğrenciler güldüler. Mark ise kıpkırmızı oldu. Eğer Mark hayat konusunda biraz deneyimli olsa ya da olasılık teorisini bilse, şu anda kaybetmeye mahkum olduğu bir iddiaya girdiğini bilirdi. Bana nedenini açıklayabilecek kimse var mı? Cevap veren olmadı. Peki, başka gönüllüler bulalım o zaman. Kimse kıpırdamadı. Sonra Doc, Kane'i gördü. Kane gizlenmeye çalıştıysa da eski öğretmeni onu görmüştü. Oo, bugün çok özel bir misafirimiz var. En iyi doktor öğrencilerimden biridir kendisi. David Kane. David, elini kaldır bakayım. Kane istemeye istemeye elini kaldırdı. Birden dili damağına yapışmış, ağzı kurumuştu. Sınıftakiler dönüp ona baktılar. Ben David'e yağmur adam derim. Çünkü sınıfta hesap makinesi kullanması gerekmeyen tek kişi oydu. Bana yardım etmeye hazır mısın David? Herhalde bana söz hakkı bırakmayacaksınız bu konuda dedi Kane. Göğsünden her an fırlayacakmış gibi çarpan kalbini umursamamaya çalışarak. Aslına bakarsan haklısın dedi Doc. O zaman benim için bir şereftir. Öğrenciler gülüştü. Kane kalbini zar zor zapt etti. Bisiklete binmek gibi bir şeydi bu. Bunu yapabilirdi. Aferin dedi Doc ellerini yine kavuşturarak. Seninle benim aynı günde doğmuş olma olasılığımız nedir? 1/3 civarında. Normal insanlara bu sonuca nasıl vardığını açıklar mısın? 1/365'e bölerek. Aferin. Hepimiz yılın 365 gününden birinde doğduğumuza göre seninle benim aynı günde doğma olasılığım 365/1. Doc dönüp tahtaya yazdı. 1/365 = 0.003 = %3. Herkes bunu anladı mı? Öğrenciler kağıt kalem çıkarırken not tutma zamanı geldiğini anladıkları için bir yandan da söyleniyorlardı. Tamam. O zaman bizim aynı günde doğmadığımız konusunda iddiaya girmeni istesem, bunu kabul ederdin herhalde değil mi? Evet. Bu çok akıllıca bir iddia olurdu. Büyük bir olasılıkla da kazanırdın. Benim doğum günüm 9 Temmuz, seninki ne? 18 Ekim. İşte, demek ki aynı günde doğma olasılığımız 365/1. Doğmama olasılığımız ise 365/364'tü. Şimdi de bu sınıftaki başka hiç kimseyle doğum gününün aynı olmama olasılığının ne olduğunu bana söyle. Kane bir an için düşündü, sonra başını kaldırdı. %14.9. Doğru. Peki bu sonuca nasıl vardığını açıkla. Eğer sınıfta herhangi biriyle aynı günde doğmuş olma olasılığımı hesaplamak istersek, ilk önce sınıftaki 59 kişiyle aynı günde doğmadığım olasılığını hesaplamam gerekir. Yani 364/365. Bu da sınıftaki herhangi biriyle aynı günde doğmadığım hesabını 59 kere kendisiyle çarpmak demek. Kane konuşurken Doc yazıyordu. Olasılık, yani herkesin farklı bir günde doğduğu eşittir 364/365 = %85.1. Bu yüzden de diye devam etti Kane. Bu sınıftaki kimseyle aynı günde doğmadığımın olasılığı %85.1 ise, o zaman aynı günde doğduğum olasılığı da %14.9'dur. Olasılık yani aynı gün eşittir 1 - olasılık yani farklı gün eşittir %100 - %85.1 = %14.9. Mükemmel dedi Doc. Herkes anladı mı? Doc'un yazdığı işlemleri defterlerine geçiren öğrenciler başlarını salladılar. Şimdi geriye dönelim bakalım. Seninle aynı günde doğmadığımızı biliyoruz. Peki, ikimizin de bu sınıfta başka hiç kimseyle aynı günde doğmamış olma olasılığı nedir? Kane boğazını temizledi. İlk önce benim kimseyle aynı günde doğmadığım olasılığını hesaplarız. Bunun %85 olduğunu biliyoruz zaten. Sonra da aynı hesabı sizin için yaparız. Ayrıca aynı günde doğmadığımızı da dikkate alırız. Dur, çok çabuk ilerledin, dedi Doc dalga geçer gibi. Elindeki tebeşiri Kane'e fırlatınca Kane düşünmeden uzanıp bunu kaptı. Gel de burada göster ne demek istediğini. Herkes dönüp Kane'e baktı. Elleri terlemişti ve kalbi hızla çarpıyordu. Ama kendini zorlayıp ayakta durdu. Sınıfın önüne doğru yürürken sanki attığı her adım yıllar alıyordu. Ama tahtaya yaklaştıkça kendine olan güveni de artıyordu sanki. Sonunda tahtaya vardı ve daha önce defalarca yaptığı gibi sınıfın önünde durdu. Gözlerini kırpıştırdığında dünyası allak bullak olmadı. Doktor Kumar'ın ilacı işe yaramıştı. Ait olduğu yerdeydi. Peki, dedi Kane sınıfa dönerek. Ne diyordum? Evet, Doc'un ve benim doğum günlerimiz aynı gün değil. Bizimle aynı günde doğmuş başka birinin olma olasılığını hesaplamak için ilk önce Doc'un sınıftaki başka biriyle aynı günde doğmuş olma olasılığının ne olduğunu hesaplamak gerekir. Biraz önce yaptığımız hesabı yapıyoruz ama bu sefer 363'ü 364'e bölüyorum. Neden? Çünkü Doc'un benimle aynı günde doğmadığını biliyoruz zaten. O zaman bir günü eledim. Bunu da 58 kere kendisiyle çarpıyorum. Çünkü onu sınıftaki geri kalan 58 kişiyle ele alıyorum. 59. benim. Bu yüzden de Doc'un sınıfta başka herhangi biriyle aynı günde doğmamış olma olasılığı %85.3. Yani olasılık Doc eksi farklı bir günde eşittir 363 bölü 364'ün 58 kere misli eşittir %85.3. Kane sınıfa döndüğünde bir an için yine palmiye elleri görür gibi oldu ve midesi ağzına geldi. Sonra gözlerini sıkıca yumdu ve açtı. İyiydi, palmiyeler yoktu. Derin bir nefes alıp devam etti. Şimdi bizim ikimizin de kimseyle aynı günde doğmamış olma olasılığını hesaplamak için iki olasılığı birbiriyle çarpacaksınız. Olasılık, yani Kane ve Doc eksi herkesten farklı günler eşittir. Olasılık, yani Kane farklı çarpı olasılık, yani Doc farklı eksi Kane hariç eşittir 364 bölü 365'in 59 misli çarpı 363 bölü 364'ün 58 misli çarpımı eşittir %85.1 çarpı %85.3 eşittir %72.5. Hem Doc'la hem de benimle aynı günde doğan birinin olmama olasılığı %72.5. Yani böyle birinin olması olasılığı %27.5. Olasılık, yani Kane ve Doc aynı gün eşittir 1 eksi olasılık, yani farklı gün eşittir %100 eksi %72.5 eşittir %27.5. Herkes buraya kadar anladı mı? Doc birden araya girince Kane şaşırdı. Onun sınıfta olduğunu bile unutmuştu. Harika, dedi Doc herkes başını sallayınca. Peki son soru. Sınıftaki iki kişinin aynı günde doğmuş olma olasılığı nedir? Peki, dedi Kane tahtaya doğru dönerek. Diyelim ki bizim farklı günlerde doğduğumuzu bilmiyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Yani bizim aynı günde doğmuş olma olasılığımızı hesaplarken yaptığımız işlemi. Sonra sınıftaki her öğrenci için bunu tekrarlıyoruz. Her seferinde de gün sayısından bir gün eksiltiyoruz. Olasılık, yani hiç kimse başkasıyla aynı günde doğmadı eşittir 364 bölü 365 çarpı 363 bölü 365 çarpı 362 bölü 365 çarpı devam ediyor 306 bölü 365 eşittir 0.006 eşittir %0.6. Demek ki bu sınıftaki iki kişinin aynı günde doğmamış olma olasılığı 1/6. Yani iki kişinin aynı günde doğmuş olma olasılığı %99.4. Doc yavaşça Kane'i alkışladı. Döndü, masada duran paraları cebine koydu. Sonra da Mark'ın sırtını sıvazladı. Para için teşekkür ederim Bay Davis, oturabilirsin. Bir dakika ama, diye karşı çıktı Mark. Aklınıza takılan bir şey mi var? Arkadaşınız yanıldığımı söyledi ama olmayabilir de. İnançsız biri var aramızda demek. Yani bana olasılık teorisine inanmadığınızı mı söylemeye çalışıyorsunuz? %100 inanmıyorum, dedi Mark pis pis sırıtarak. İmansız, diye bağırdı Doc, sanki kilisede vaaz veriyormuş gibi ellerini kaldırarak. Kardeşlerim, aramızda bir imansız var. Bu kulun ruhunu huzura kavuşturalım, onu kurtaralım. Ocakta doğan herkes ayağa kalksın. 4 öğrenci ayağa kalktı. Arka sıradakinden başlayarak herkes doğum gününü söylesin. Kimse aynı gün doğmamıştı. Mark'ın ağzı kulaklarındaydı. Doc sadece omuz silkti. Yerinde olsam gülmezdim. Biraz sonra çok kötü duruma düşeceksin. Doc öğrencilere doğru döndü. Peki Ocak doğumlular otursun. Şubat doğumlular kalkıp doğum günlerini söylesinler. Bu sefer 5 öğrenci kalktı. Kimse aynı günde doğmamıştı. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'da da aynı günde doğan yoktu. Mark kendinden emin bir şekilde sırıtıyordu artık. Sonra sıra Temmuz doğumlulara geldi. Sıska bir mühendislik öğrencisi 3 Temmuz dedi. Uzun boylu, atletik yapılı, kısa saçlı bir öğrenci, Temmuz'un 12'si dedi. Hey, ben de Temmuz'un 12'sinde doğdum, dedi pembe tişörtlü çekik gözlü kız. Doc gülümsüyordu. Kollarını iki yana açıp eğilerek selam verdi. İşte size kanıt. Mark yüzünü ekşitip yerine oturdu. Peki bu işlemleri niye yaptık? Amacımız neydi? İlk önce şunu söylemek gerekir. Grup ne kadar geniş olursa olasılık da o kadar büyür. Yani yeterince gözlemlersek her şey olabilir ve olur. Her ne kadar olasılık dışı olursa olsun. Diyelim ki sınıfta 10 kişi olsak, Mark'ın kaybetme olasılığı ve 2 kişinin aynı günde doğmuş olma olasılığı. Yağmur adam, yardım etsen. Kane bir an için gözlerini kapadı, sonra da açtı. %12 civarında. Doc gülümsedi. Evet, ne diyordum? Şimdi bundan çıkaracağımız ikinci derse gelelim. Mark'a bakıyordu. Olasılık teorisi hiçbir zaman yanlış değildir, yanıltmaz. Buna inanın, çünkü tek gerçek budur. Doc kısaca selam verdi, birkaç kişi onu alkışladı bile. Gülümsüyordu. Şimdi okuduklarımıza bir bakalım. Kane bunu duyunca yerine döndü. Yürürken de kendini çok mutlu hissetti. Başarmıştı. Şu anda Vitali Nikolaev'e borcu ve epilepsisi başının üzerinde duran demokrasinin kılıcı gibiyse de Kane'in umurunda değildi bunlar. Birkaç dakikalığına bile olsa ders verebilmişti. 18 aydır ilk defa Kane belki de eski hayatına kavuşabileceğine inandı. Eğer bunu önceden bilebilseydi, Doktor Kumar'ın klinik deneylerine katılmak için bu kadar beklemezdi. 45 dakika sonra Doc dersini bitirdi. Ders bitmiştir. Çarşambaya devam ederiz. Şansınız yaver giderse belki Bay Kane de gelir. Öğrencilerin çoğu sınıftan hemen çıktılar. Ama birkaç yalaka öğrenci Doc'un çevresini sarıp ona sorular sormaya başladılar. Bunlar da dağıldıktan sonra Kane eski danışmanının yanına gitti. Seni görmek güzel Kane, dedi Doc. Kane'in sırtını sıvazlayarak. Aslında bunu bir gösteriye çevirip para kazanmalıyız. Bence bizi görmek için para ödemez insanlar. Dalga mı geçiyorsun? Her biri 4 ders için 14 bin dolar ödeyen 58 öğrenci biraz önce para vermedi mi sence? Bu da, Kane gözlerini kırpıştırdı, öğrenci başına 134.62 dolar eder. Aynen öyle. İyi, dedi Kane. O zaman bugünkü dersten payıma düşen 3.904 dolar ediyor, çek de kabul edilir. Üzerinde bir kurye şirketi olan FedEx'in lacivert turuncu logosu olan beyaz minibüs, Semin lokantasının önünde durdu. Bu, UGA'nın sahibi olduğu paravan şirketlerden birinin 40 minibüsünden biriydi. Ama dışı hariç bu araç pek de diğerlerine benzemiyordu. Çünkü çok güçlü bir motoru vardı ve askeri teçhizatlı gözetleme ekipmanı yüklüydü. Çalıntı üniformalarının üstünde yazan sahte isimleri dışında minibüsteki 3 görevlinin üzerinde kimlik yoktu. Stephen Grimes grubun lideriydi. O, ülkedeki en iyi gözetlemecilerden biriydi. Gerçi yağlı siyah saçlarına ve hayalet kadar solgun yüzüne bakınca yanıltıcı bir imaj çiziyordu. Gözetleme merkezinde olduğu zamanlarda geniş deri bir koltukta oturur ve 10 monitöre bakıp önündeki 5 klavyeyi kullanırdı. Ama sahaya çıkınca olanakları kısıtlanıyordu. Elinde sadece 3 ekran ve 2 klavye vardı. Yere çakılı minik bir metal taburede oturuyordu. Ama sahada olmayı daha çok sevdiğinden bu onun hoşuna bile gidiyordu. Her şeyden çok gözetlemeyi seviyordu. Görünmemesi gerekeni görmeye gelince Grimes bu işin piriydi. Bu konuda eğitim almamış olmasına rağmen elektronik konusunda bir dahiydi ve babası gibi usta bir hırsızdı. Bu iki becerisi sayesinde kameralar yapıp istediği yere yerleştirebiliyordu. Üniversitede ikinci yılında kızların soyunma odasına bir kamera yerleştirdi. Okuldan atıldıktan sonra Grimes profesyonel olarak gözetlemek istedi. Bunu iş olarak yapmak isteyince de UGA'ya başvurdu. İlk başvurusu anında reddedildi. Ama o yılmadı. UGA'nın sistemine izinsiz girip şifreleri kırıp kriptografi bölümünün başındaki adama ekranını açtığında karşısına çıkacak bir mesaj yolladığı zaman ajanstakilerin fikri değişti. Grimes'i bir sonraki gün hemen işe aldılar. Sonraki 8 yıl boyunca çok zevk aldı işinden. Kendi laboratuvarını verdiler ona. Bir de casus aletleri alması için sonsuz bir bütçe sağladılar. İşinde sevmediği şeyler de vardı. Örneğin tüm bürokratik işlemlerden ve patronu olan Dr. James Forsty'den nefret ediyordu. Forsty ya da Grimes'in deyişiyle Dr. Jim'i gerçekten çok rahatsız ediciydi. Hatta diğer askeri personelin toplamından bile daha beterdi. Grimes ve Forsty birbirlerini hiç sevmezler, sürekli laf sokuştururlardı. Yine de son zamanlara kadar karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki yürütmüşlerdi. Ama Forsty'nin verdiği talihsiz borsa tiyosu sayesinde Grimes elindeki avucundaki tüm parayı yitirmişti. Eğer Doktor Jim'i olmasaydı Grimes'in şu anda bankada 200 bin doların üstünde parası olacaktı. Ama 2 ay önce Grimes barını yoğunu Philotech diye bir şirkete yatırmıştı. Çünkü Forsty ona Senatör Daniels'ın şirketin dev bir devlet ihalesini almasını sağlayacak büyük bir savunma yasa tasarısını desteklediği haberini uçurmuştu. Birkaç hafta sonra yasa hakkındaki haber halka açıklanınca 52 haftadır 20 olan şirket hissesi 101.5'e fırladı. Grimes parasını alıp çekileceğine 2 misli yatırım yaptı. Çünkü devlet ihalesi sayesinde parasının 3 mislini alabileceğini biliyordu. Bir servet kazanmak üzereydi. Ama Daniels uykusunda ölünce tüm hayalleri suya düştü. Daniels gidince savunma tasarısı yattı, Philotech'te kontratı kapamadı. Sonra da muhasebe skandalıyla gazetelere manşet oldu. Günün ilk saatlerinde hisseler %98'lik bir düşüş gösterdi ve Grimes 5 kuruşsuz kaldı. Elinde şimdi 10 bin dolarlık hisse kalmıştı. Forsty kendisiyle aynı durumda mıydı peki? Değildi tabii ki. Eşi ol eşek, hisseler yükselir yükselmez satmıştı ve tomarla para kazanmıştı. Grimes'in bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. İşin daha da kötüsü, parasını kurtarmasının tek yolu Forsty'nin yanında kalmaktı. İşte o yüzden de bu herifin işini yapıyordu şimdi. O anda telefonu çalınca konsoldaki bir düğmeye bastı. Dinlediği müziğin yerine Doktor Jimmy'nin sinir bozucu sesini duydu. ''Ses kaydını yapabiliyor musunuz?'' dedi Forsty selama sabaha gerek duymadan. ''Acelenle Doktor Jimmy'' dedi yanındakilerin gülüşmelerinden zevk alarak Grimes. ''Ogi iş başında birkaç dakikaya devreye girer.'' ''İyi'' diye tersledi Forsty. ''İşi halledince Ethernet'e de aktarın.'' Doktor Jimmy telefonu kapayınca Grimes da monitöre odaklandı. Restorandaki yaşlı bir herifi görüyordu. Tversky neden bu kadar önemliydi ki Doktor Jimmy herifin öğle yemeğini yiyişini seyretmek istesin?